Tekrar merhaba, herkes buradayız. Hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında Türkiye'de bilgi azaldıkça çoğalan söylentinin son 18 yılda olduğu gibi artık iktidarın işine yaramadığı gerçeği üzerinden konuştuk ve anlatmaya çalıştığım şey ekonomi üzerine konuşan insanların niteliği, tarzı, ne anlatmaya çalıştıklarıydı. Gerçek sorumluların ortaya çıkmasının gecikmesiyle birlikte, Türkiye'de söylentinin yükselmesiyle birlikte iktidarın daha çok sorgulanır hale geldiği, bunun da Erdoğan'ın gücünün azalmasından kaynaklandığını anlattım. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Önce davetle başlayacağız. Siz Periskop üzerinden yapacaksınız aynı şeyi. Ben de sosyal medya üzerinden çağrıyı tekrarlayacağım. Herkesi buraya toplayacağız ve konuşacağız. Herkesi buraya toplayıp konuşacağız demişken aslında bu konuda yapılmış bir çağrı var. Onunla başlayalım. İstanbul Sözleşmesi'ni uygula kampanya grubu, biliyorsunuz sosyal medya üzerinden de yaygın şekilde duyuyorsunuz. Aralarında çok tanıdığımız isimler de var. Arkadaşlar, dostlar, yazarlar, çizerler, sanatçılar. Onlar da var ve İstanbul Sözleşmesi için sesini çıkar diyerek her akşam saat 21'de balkon ve pencerelerden tencere tavalarla hayata eşlik edelim. Yani sessiz kaldığımızı kimse düşünmesin diye konuşuyorlar. İlk eylemde dün pazartesi günü yapıldı zaten. İstanbul'da Avcılar Deprem Anıtı'nda, Ali Beyköy Cengiz Topel 4 yolda, Fatih Koca Mustafa Paşa Meydanı'nda yapıldı. Bir eylem takvimleri var onların. 24'ünde, ayın 24'ünde, çarşamba günde, yarın da saat 18.30'da Bakırköy Meydanı'nda toplanacaklar. Ben de buradan duyurularını yapmış olayım. Bir de cumartesi günü Kadıköy'de, Beşiktaş İskelesi'nde bir araya gelecekler. İstanbul Sözleşmesi'ni uygula kampanya grubunun yapmaya çalıştığı şey, kadınlar sessiz değildir demek. Yani bu yaşananı biliyoruz, neden yapıldığını biliyoruz ve buna karşı sessiz kalmaya da niyetimiz yok. Ben de sadece elimden şimdilik bu kadar geliyor ama en azından bu duyuruları yapayım. Çarşamba günü tekrarlayayım, Bakırköy Meydanı'nda saat 18.30'da, 15'te de cumartesi günü, 27 Mart cumartesi günü saat 15'te öğleyin 3'te de Kadıköy'de Beşiktaş İskelesi'nde tekrar eylemler var. Bununla birlikte her akşam saat 21'de tencerenle tavanla balkonuna çık, pencerene çık eylemi yapıyorlar. Sessiz kalma, İstanbul Sözleşmesi için ses çıkar alt başlığıyla bu eylemler gerçekleştiriliyor. Bu duyuruyu yapayım. Şimdi bunun dışında ilk yayında konuştuk ya, hani İstanbul'da Ayasofya Camii imamı Mehmet Boynukalın neden anlatır dövizi, faizi, ekonomiyi falan filan diye. Sosyal medya üzerinden beni de etiketleyerek bir mesaj paylaşmış. Aslında kişiyi tanıyorsunuz, paylaşan kişiyi. Ben de hemen buradan size tam olarak net şekliyle anlatayım ki çok zaten böyle belirgin bir şey vereceğim. Ha, o mu diyeceksiniz? Göreceksiniz zaten. Bir saniyenizi rica ediyorum. Abdullah Erdem Can Timur şöyle bir mesaj atmış. Konuşan kişi İslam profesörü, cahil biri değil, elbette konuşacak diye. Abdullah Erdem Can Timur tanıyorsunuz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Maliye Bakan Yardımcısı olarak da görev yapmış. Kütahya milletvekili. Ama böyle deyince isim sizde canlanmış olmayabilir. Bakın size nokta atış yapayım. Tarih çok önemli bir tarih olduğu için benim hafızamda duruyor. Sizlerde de bazılarınızda vardır. 2007 yılının 27 Nisan günü Adalet ve Kalkınma Partisi'nde grup toplantısında AKP'nin Cumhurbaşkanı adayı açıklandı. Ve hatırlayacaksınız, farklı gerekçelerle, şahit olduğum olaylarla tek tek anlattım size. O gün Bülent Arınç'ın nasıl bir denge stratejisi izlediğini, adayı nasıl değiştirdiğini, o güne kadar yapılan milletvekilleriyle yüz yüze görüşmelere rağmen Erdoğan'ın değil, Abdullah Gül'ün adaylığının neden gerçekleştiğini konuşmuştuk, hatırlayacaksınız. Hatırlıyor musunuz? Orada adayımız dostum, arkadaşım, kardeşim, yol arkadaşım Sayın Abdullah Gül'dür. Dışişleri Bakanı'ydı o zaman. Abdullah Gül'dür dedikten sonra bir milletvekili oturduğu yerden fırladı ve Abdullah Gül'ün boynuna sarıldı. Hatırlıyor musunuz? Abdullah Erdem Can Timur o. Sayın Can Timur bu mesajı paylaşmış. Ben de kendisine cevap verdim. Yani cevap verme ihtiyacı hissettim. Çünkü söylediği şey her şeyin ötesinde doğru değil. Neden doğru değil biliyor musunuz? İki nedenle. Bir, bu konuda insanlar baskılandığı için çok fazla şey söyleyemiyorlar. İslam profesörü olmak her konuda fikir beyan etmek konusunda yeterli bir donanım demek değildir. Önce bunu söyleyelim. Bunu söylemekten çekiniyor insanlar. Bir İslam profesörünün işi değil ki dövizle uğraşmak. Bambaşka disiplinler bunlar. Alakası yok. Bu bir. İkincisi, kendisine söylediğim gibi aynı tepkiyi İstanbul'da yapılacak yüzyılın çılgın projesi olarak adlandırılan, bence manyakça bir proje olan Kanal İstanbul projesinde ses yükselten çevre mühendislerini, inşaat mühendislerini, mimar mühendis odaları birliğini, bütün bunların sesini duymuş olsanız, onlar da konuşabilecek durumda olsa, kadın hakları için sokağa dökülen, insan hakları alanında dünyanın tanıdığı en önemli insanların seslerine de duyarlı olarak duyurmuş olsanız ya da bugün yaşadığımız aşı rezaleti içinde, pandemi salgını içinde ki artık vakalar 21 binin üzerine çıkmış durumda. Burada konuşan halk sağlığı uzmanlar, tabip odaları, hekimler bunlarla ilgili de duymuş olsanız belki söylediğinizin bir anlamı olabilirdi Abdullah Bey. Ya da hepsini bir kenara koyun, bütün bunları çok daha basit, somut bir örnek vereyim. Okullarına dışarıdan paraşütle indirilen bir kayyuma hayır diyen Boğaziçi Üniversitesi'nin öğrencilerine ve öğretim üyelerine de aynı duyarlılıkla yaklaşsanız söylediğinizi belki ciddiye alabilirdim. Ama şu anda ciddiye alınacak bir şey değil bu. En baştaki gerekçemi bir de anlatayım. Bir insanın İslam hukuku, İslam profesörü olması döviz konusunda konuşmakta onu yetkin falan kılmaz. Söylediği sözler baştan aşağı saçmadır ve onun bu konuda konuşmaya hakkı falan yoktur. Kendi dövizini değerlendirmek, alıyorsa parasını faize yatırmak, yatırmamak, bunlar bireysel tercihler. İstediği tavrı sergileyebilir. Ama diğeri yok, o dediğiniz o şekilde olmuyor. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili konuşmuşken biliyorsunuz ben bir Galatasaraylıyım, bunu hiçbir zaman saklamadım. Dün Fenerbahçe kulüp yönetimi adına bir açıklama yapıldı. Son derece önemli, son derece nitelikli, değerli bir açıklama bir kere bu. Önce onu koyalım ortaya. Çünkü kulüplerin sessiz kaldığı dönemlerde risk alarak ortaya çıkmak, hele hele böyle dönemlerde son derece önemli. O yüzden kutluyorum Fenerbahçe camiasını. Bu sesi çıkartabilmek son derece önemliydi. Orada kullanılan ifade, yani bu yapılanın yanlışlığı üzerinden giderek bu karardan geri adım atılmasını istiyoruz. Tekrar değerlendirilmesini istiyoruz diyebilmek son derece zor, cesaret gerektiren bir adım. Helal olsun, kutluyorum. Galatasaray yönetimi mesela, benim takımdan böyle bir açıklama gelmedi. Allah'tan Mayıs ayında kongre var ve orada genç başkan adayı Burak Elmas, o bir açıklama yaptı şahsı adına. Kendi bakışını, ki daha sonrasında baktım geçen sene içinde, zaten geçen yazda buna ilişkin bir değerlendirme yapmış, söylemiş. O aynı şekilde bir açıklama yaptı. Bakışı belli olsun diye en azından söylüyor. Hiç olmazsa yani benim kulübüm açısından baktığında tıs ortalık. Beşiktaş açısından baktığında tıs. Üç büyükler dediğin zaman büyük büyük demekle büyük olunmuyor. Öyle basit değil o iş. O hikaye açısından baktığında helal olsun, kutluyorum Fenerbahçe yönetimini. Bir de bütün bunların ötesinde çok acayip bir gelişme yaşandı dün. Hani sosyal medya etkisiyle biz ittirerek, bastırarak sürekli ya bul artık. Bak kardeşim, güzel kardeşim. Levent Gültekin'e İstanbul'da Bakırköy Meydanı'nda üzerine 25 alçak çullanarak bir saldırıda bulundu. Hani bir kişiye 25 kişi saldırıyor. Bu kadar alçak, bu kadar ödlek bunlar. Daha önce yaşandı, Selçuk Özdağ'da yöneldi ya saldırı. Biz tanımıyorduk ya, birbirimizi orada gördük falan filan diye utanmadan yalan söylediler bile. Onunla ilgili tek bir adım atılmamışken artık sosyal medyadan bas bas bağırırken insanlar, Levent Gültekin de çıkıp ya Sayın Bakan bir şey yapmayacak mısınız derken, dün akşam saatlerinde o 25 kişinin 3 tanesinin gözaltına alındığını öğrendik. İfadeleri alınıp serbest bırakılacak. %100 bundan eminiz artık. Diğerleri nerede? Abdullah Bey, Sayın Abdullah Can Timur, bu konuda da iki cümle söylemeyi düşünür müsünüz? Ne kadar kolay değil mi oturduğunuz yerden? O adam İslam profesörü, elbette konuşacak. Hayır, konuşmayacak. Onun işi değil o. Size bugüne kadar böyle söylenmediği için rahat rahat böyle bağırabiliyorsunuz ortalıkta. Hayır, onun işi değil. Herkes yüksek sesle bunu söyleyebilmeli. Bir dakika ya, sen kimsin birader? Ne anlatıyorsun sen? Dövizin, borsanın, faizin neyini biliyorsun da ne anlatıyorsun? İslam hukuku açısından bir çerçeve anlatıyorsun. Eyvallah. Nasıl giriyorsun sen dolara, dövize, faize ya? Eğer burada İslam açısından, din açısından faize bakacak olursan zaten biliniyor. Bu biliniyor. O zaman mesela bugün iktidarının büyük ortağının, büyük ortağı diyorum bak, küçük ortağı demiyorum, iktidarın büyük ortağı ele geçirdi artık. Parti değil, partinin zihniyeti ele geçirdi. Mesela MHP'nin kendi açıklamasıyla parasını neden faizde tuttuğunu anlatsana. Hadi. Bak herkes hayatta. Söylesene yüzlerine karşı. Abdullah Bey, söylediğiniz sözler son derece boş. Son derece boş, hem de öyle az buz falan değil. Konuşamaz. Bu kadar net. Onun işi değil. Eğer konuşacaksa herkes, yani bu ülkede baroların yöneticilerinin Ankara'da toplanıp 24 saat taşta yatırılmasına ses çıkardınız mı siz de buna konuşacak cesareti buluyorsunuz kendinizde? Ne kadar rahat sallıyorsunuz ya. Her şey elinizde, bütün güç sizde. İstediğinizi söylersiniz değil mi? İstanbul'da vakıflar eliyle, üstelik dandik çakma vakıflar eliyle belediyenin, büyükşehir belediyesinin elinden bir bir mal varlıkları alınıyor. Bir şey söylemek ister misiniz Abdullah Bey? Ne oldu mesela, ne değişti de bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKP'nin elinden kaydıktan sonra, halkın 807 bin farklı oyuyla elinden kaydıktan sonra takır takır toplanmaya başladı? Var mı da söyleyecek iki cümleniz? Diğerine sallamak ne kadar kolay değil mi oturduğunuz yerden? Öyle basit değil o iş. Siz zannediyorsunuz ve istiyorsunuz ki sizin düşüncenizde olan insanlar konuşsun, onun dışında hiç kimse sesini çıkartmasın. Öyle bir şey yok Abdullah Bey. Alışsanız çok iyi olur. Gerçekten alışsanız çok iyi olur. O devir çoktan değişti artık. Ve bugünün iktidarı baskıyla kendi getirdi insanları bu noktaya. Halkla paylaşarak yönetim sergileyeceği yalanıyla iktidara gelenler bugün halkın konuşmasını engelliyorlar. Ama siz engelleyemezsiniz böyle bir şeyi. Aklınızdan bile geçirmeyin. Söyleyebilirsiniz. Twitter özgür bir alan. Beni de etiketleyerek yazabilirsiniz. Bu da sizin özgürlüğünüzdür. Ama aynı cevabı almak zorundasınız o zaman. Bu cevabı da okumak zorundasınız. Çünkü o cevabı verirken ben haklıyım ve haklılığımı savunmaktan da geri adım atacak falan değilim. Eğer siz de gerçekten hakkın yanında duracağınızı söylüyorsunuz, demin anlattığım alanlarda da desteklerinizi bekliyoruz. Görmek isterim ben şahsen. Mesela Tabipler Birliği'nin yaptığı açıklamaların arkasında durun. Çıkın deyin ki mesela, ya Sağlık Bakanı'nın görevi mani paylaşmak mıdır kardeşim? Ramazan davulcusu gibi devenin dudakları süpürür sokakları, aşımız nerede diye andıkça çınlasın kulakları falan diye. Bu mudur yani bir sağlık bakanının yapması gereken? Ne kadar kolay değil mi oturduğunuz yerden sallayabilmek? İnsanlar sessiz kaldığında ne kadar rahat ateş edebiliyorsunuz sesinizle, sözünüzle. Öyle değil ya. Abdullah Bey, geçti o günler. Gerçekten geçti. Alışsanız çok iyi olur. Bugün gazetelerde neler var? Ya şu çok net bir kere. Artık hiç lamı cimi yok. Son derece net. Adalet ve Kalkınma Partisi içinde İstanbul Sözleşmesi'ne neden karşıyız sorusuna verilecek cevap yok. Vallahi yok. Ya bak, bunu hani bir zan olarak söylemiyorum. Ya televizyona çıkan insanlara bakın. Özlem Zengin konuşuyor. AKP'nin grup başkan vekili. Diyor ki ben 20 kere okudum. Eşcinsellere yönelik bir madde göremedim. Ya göremezsin kardeşim. Eşcinsel diye ayırmaya gerek yok çünkü. İnsan, insan oradaki başlık. İnsan. Anlatabiliyor muyum? Sokak röportajı yapılıyor. Yani kafası zerre kadar, mercimek kadar çalışmayan tip, vallahi okumadım ama yani ben karşısındayım diyor. Neden sorusuna verecek cevabı yok. Ve görülüyor ki AKP içinde de buna direniş sergilenebilecek bir nokta yok. Şimdi ne olacak? Erdoğan istese de istemese de kendi eliyle partisi içinde bir mücadele alanı oluşturdu. Bu iyi bir şey mi? Bak, iddiayla söylüyorum, değil. Erdoğan'ın gücünü zayıflatıyor bu. Kontrolü, parti içindeki kontrolü tamamen elden kaçırdı artık. Parti içinden farklı sesler çıkmaya başladı takır takır. Yarın büyük kurultay yapılacak AKP'nin. Ama maske, mesafe, tedbir, geç onları ya, yok öyle bir şey. Yok. 27'sinden sonra Türkiye'de her şey olabilir. İşletmeler kapatılabilir mi? Tabii ki. Seyahat kısıtlaması gelebilir mi? Elbette. Hepsi olabilir. Daş düşebilir, ay çıkabilir. Hepsi olabilir. Ama yarına kadar yok. Rahat olun. Abdullah Bey, mesela bununla ilgili de konuşmak ister misiniz? Ya bu ne büyük bir haksızlıktır kardeşim. İnsanlar takır takır ölüyor. Vaka sayısı günde 21 binin üzerine çıktı. Hala kurultay yapılıyor diyebilir misiniz? Demeyecekseniz susun Abdullah Bey. Hakikaten söylediğiniz çok boş bir laf çünkü. Sadece kendi camianız içinde sivrilebilmek için bir şey söylüyorsunuz. Altı boş sözleriniz. Gerçekten bir yere gitmiyor o sözler. Sözünüzün bir ağırlığı olsun istiyorsanız hakka eşit mesafede durun. Herkes için durun ama. Yapın. Dindar bir insansınız siz. Ben tanıyorum. Siz de beni tanıyorsunuz Abdullah Bey. Bu rahatlıkla söylüyorum zaten. Hem de iyi tanıyorsunuz. Ben de sizi çok iyi tanıyorum. Mesela meclisten, tuvaletten bir milletvekili, milletvekilliği düştü, sıradan bir insan, bir meclis çalışanı, tamam mı? Abdest alınırken kapısı zorlanıp içeriden çıkartılıyor. Normalde bir dindar olarak ne tepki verirdiniz Abdullah Bey? O tepkiyi verin. Veremiyor musunuz? O zaman konuşmayın. Hakikaten konuşmayın. Çok boş çünkü sözleriniz. Bir yere ulaşmıyor, bir yere gitmiyor. Siz değilsiniz burada önemli olan. Bu boş düşünce topluma yerleştirilmeye çalışılıyor. Ama emin olun ki öyle bir şey yok. Gerçekten yok. Öyle bir şansınız yok. Eski güzel günler olarak anımsayabilir misiniz? Vallahi bilmiyorum, nasıl anlarsanız anlarım. Bana ne? Ama öyle bir şey yok, kalmadı artık. Bu saatten sonra biraz daha dengeli giderseniz, en azından sözlerinizin karşılıksız kalmayacağını bilerek konuşursanız bence sizin yararınız olur. Bilmiyorum, tabii siz bilirsiniz. Yani sonuçta beni ilgilendiren çok şey yok da sadece böyle oturduğunuz yerden sallarsanız cevabınızı alırsınız, bilin bunu. Anlatabiliyor muyum? Gazetelerde ne var? Gazete Pencere ile başlayalım. Karanlık Pazartesi manşetiyle çıkmış bu sabah Gazete Pencere ve Merkez Bankası Başkanı'nın değiştirilmesine ilişkin karar Türkiye'ye pahalıya mal oldu. Döviz kuru tavan yaptı. %9'un üzerinde kayıp yaşayan borsada iki kez devre kesici uygulandı. Buyurun. Buyurun. Ne oldu? Ne yaşandı? Şimdi göstereceğim size iktidar gazetelerinde. İnce'den yine aynı terane başlamış. Döviz saldırısı yapıyorlar. Bu sefer de dövizle geliyorlar üzerimize. Ya bunu diyen bir Hazine ve Maliye Bakanımız vardı bizim. 8 Kasım'dan beri kayıp. 8 Kasım, 8 Aralık 1, 8 Ocak 2, 8 Şubat 3, 8 Mart 4. Üzerine çak bir 15 günde 4,5 aydır ortada yok adam ya. Aynı şeyi söylüyordu. Saldırıyorlar. Ne olacak? 5'ten alırım, 6'dan satarım ya. Dolar düştü 5,5'a, ne yapacağız? Dolar çıktı 8 liraya, ne yapacağız? Bakın dün sabah bir şey anlattım size. İnsanlar değerlendirirken, kimse ekonomist olmak zorunda değil, ekonomi okumak zorunda falan da değil elbette. Ama eğer Ayasofya Camii imamı bu kadar rahat sallayabiliyorsa, en azından şunu bilin ki sağda solda sorulduğunda tek sorun bu değil diye bilin. Ülkelerin risk puanları vardır. Risk puanları o ülkeye yatırım yapacak yabancı yatırımcıların ilk dikkat ettiği şeylerdir. Yani bir ülkeye yatırım yapılacaksa çok basit formüller üzerinden yatırım değerlendirmesi yapılır ve o risk puanı Türkiye'nin risk puanı da girer devreye. Dün bizim risk puanımız katlanarak arttı. Ya niye soruyorum kardeşim? Ben bugünün iktidarını desteklemedim. Açık yüreklilikle söylüyorum. Hiçbir şekilde zırnık oy da vermem bu saatten sonra. Hiçbir şekilde vermem. Ama bunun iktidarla bir alakası yok yaşadığımızın. Yaşatan iktidar da sonucunu hep beraber çekiyoruz. Neden katlanayım ben Türkiye'nin risk puanının yükselmesine? Bu herzeyi yiyen kim şimdi? Şimdi birinci sayfaya haklı olarak Nurettin Canikli'nin sözlerini koymuş Gazete Pencere ve demiş ki görevden alma gerekçesini Merkez Bankası Başkanı için faizin rasyonel belirlenmemesine ve bunun getirdiği ağır yüke bağlı olduğunu söylemiş. Yani ya daha önce Erdoğan söylemişti bunu. Faiz konusunda sözümüzü dinlemiyordu, aldık. Bir öncekinden önceki yani birinci Murat'ı görevden alma gerekçeniz faiz konusunda istediğinizi yapmamasıydı. Onu aldınız, ikinciyi getirdiniz. O da yapmıyor diyerek şutladınız. Naci Ağbal'ı oturttunuz. Burada diyor ki Nurettin Canikli, faizi rasyonel belirlemedi. Tek başına yapmıyor ki bu adam bunu. Siz şöyle mi düşünüyorsunuz? Evde Nurettin Canikli alıyor kağıdı kalemi. 5, 7, 2 de dur. Elektrik faturasını onu bir sonraki aya erteleyelim. Tamam, arabanın taksidi var. Kredi bu ay ödemiştik. Tamam. 200 bas puan. Böyle hesaplandığını mı düşünüyorsunuz faizin? Hayır, böyle hesaplanmıyor. Yani para politikası kurulu içinde insanlar ne yapmaya çalıştıklarını önce gerekçelendiriyor. O toplantının sonunda çıkıyor o kara. Ne yapacaksınız mesela? Bundan sonraki adımlar ne olacak? Mesela banka genel müdürlerini görevden almak mı? Hiçbir fikrim yok. Ama size şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bir ekonomist olarak söyleyebilirim. Kişiyle bunun alakası yok. Kimi getirtirseniz getirdin. Ya öyle saçma bir şey ki yerine gelen kişi diyor ki para politikasında kararlılıkla devam edeceğiz. Bir önceki de aynı şeyi söylüyordu Naci Ağbal. O zaman o adamı niye aldınız? Hayır, eğer onu alma gerekçeniz buysa yenisi onu yapmayacaksa niye yalan söylüyor? Ya kardeşim, açıklamanın altı yok, altı. Siz sadece birer cümleyle değiştirmeye çalışıyorsunuz mevzuyu. Böyle bir değişiklik olmaz ki. Bakın, Türkiye'nin risk primi uçtu diye bir başlık açmış Gazete Pencere'de. Ekonomik girdap Türkiye'nin risk primine de yansıdı. 5 yıllık kredi temerrüt takası 156 bas puan yükseldi, 466 bas puana çıktı. Bu değer Kasım 2020'den sonraki en yüksek seviye anlamına geliyor. Ne bu? Risk bu işte Türkiye'ye yatırım yapmak için. Ya bu hepimiz için kötü kardeşim. Sadece AKP'ye oy verenler için değil ki. Niye karşı çıkmayalım? Abdullah Bey ve benzerleri istiyor ki kimse ses çıkartmasın. Bir tek Ayasofya cami imamı konuşsun. Ya onun konuşmaya hakkı yok kardeşim. Bak açık sesle ve yüksek sesle söyleyin bunu. Ayasofya cami imamını zerre kadar ilgilendirmez bu olay. Zerre kadar ilgilendirmez. Çünkü istenen bu. Hayata bunlar dahil olsun istiyor. Ya çok istiyorsanız Sağlık Bakanı'na söyleyin mani okumasın geceleri. İşini yapsın. Çin Başkan Yardımcısının Türkiye ziyaretinden söz ediliyor. Şimdi yarın yazın bunu bir kenara. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin büyük kurultayından önce, bence önce olur. Aşıya ilişkin bir açıklama duyacağız biz. Yeni aşılara ilişkin. Yani Çin Sinovac aşısıyla, işte BioNTech Pfizer aşısıyla ilgili olarak o açıklamayı duyacağız. Tesadüf. Tamamen tesadüf. Niye? Bak çok açık bir cümleyle söyleyeyim. Ağır bir cümle ama bunu böyle söylemek lazım. Çünkü yerin 70 kat altında bulduğunuz 380 milyar metreküp doğalgaz ya da hani benim ta genç kızlığımdan kalma Raman Dağı'nda bulduğunuz petrol artık kimseyi sallayacak bir durumda değil. Hakikaten kimse inanmıyor buna. Artık yeni geçer akçe aşı. O yüzden bu açıklamayı duyacaksınız. Duyacağız hep beraber. Denecek ki aşı geldi. Aşı geldi, geldi, geldi. 50 milyonun üstüne çıkıyoruz. Allah, program net. Mart sonuna kadar tıkır tıkır tıkır tıkır 50 milyonun üstüne çıkıyoruz. Ya böyle saçma ülke yönetilir mi kardeşim? Böyle ülkeyi oturduğun yerden sen de yönetirsin. Şu Ayasofya Camii imamına bir söylesek de 128 milyar dolar kayıpla ilgili de konuşsa. Her şeyi biliyor adam. Bunu da söylesin. Nereye gitti o para? Öyle ya, bilmemiz gerekmiyor mu kardeşim? Lan bizim paramız vardı. Üstelik bu kayıtlı. Kayıtlı bu para. Yani birimiz bir gece yatıp sabah kalkıp oğlum bizim 128 milyar dolar kaybolmuş falan demiyoruz. Merkez Bankası'nın tabloları söylüyor bunu. Ama istiyorsunuz ki bu da konuşulmasın. Yok, geçti o günler ya. Vallahi geçti artık. Yani insanların burasına geldiği için ve tekrar söylüyorum, bunu yapan sizsiniz. Vallahi de billahi de sizsiniz. Cumhuriyet gazetesine bakalım. Cumhuriyet'in bu sabahki manşeti batıyoruz. Tek adam rejiminin hukuksuz kararları ülkeyi istikrarsızlığa ve iflasa sürüklüyor. Parti kapatmaktan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeye bir dizi kararın yanında Merkez Bankası'nda başkan değişimi zor ve yeni kazanılan kredibilitenin yerini soru işaretlerine bıraktı. Türk lirası dolar karşısında çift haneli tarihi bir değer kaybı yaşadı. Profesör Aziz Konukman yüksek kurla ithal her şeyin fiyatının artacağını, enflasyonun katlanacağını ve halkın fakirleşeceğini söyledi. Vallahi benim akademik unvanım yok ama haddim olmayarak dün sabah ben de söyledim bunları. Gerekçesini de anlattım size. Hani anlaşılmayan bir yer olduğunu düşünmüyorum. Bence anlamıştır herkes. Sert yükselen kura yabancı yatırımcı uzmanlardan da tepki geldi. Merkezin döviz rezervine ilişkin endişe ve belirsizliğe eklenen kur şokunun ekonomiyi krize sokacağı uyarıları yapıldı. Naci Ağbal'ın görevden alınmasının Türkiye'yi geri dönülemez noktaya getirdiğini belirten Yatırım Bankası Societe Generale, Türk varlıklarındaki uzun pozisyonları kapatma tavsiyesi verdi. Standard & Poor's başka bir açıklama yapıyor. Onunki de daha ağır, bundan daha ağır. Riskten bahsediyor insanlar. Bak kardeşim, ne olur şöyle düşün. Bu senin için yapılmış bir operasyon falan değil. Dünyanın neresinde bu yaşansa bu insanlar aynı açıklamayı yapar. Niye biliyor musun? Ya adamın parası söz konusu. Seni beni sevdiği için değil. Yani şunu düşünerek yapmıyor Societe Generale ya da işte Standard & Poor's. Lan Ünsal sabahları yayın yapıyor. Yazık olana be. Vallahi 6 yıldır tek tabanca. Her sabah çıkıyor. Hastalığı, ustalığı hiç fark etmiyor. Tangır tangır konuşuyor. Olana bir destek atalım. Gündem olsun. Yeminle söylüyorum böyle bir şey yok. Vallahi yok. Yani gündem için bana bir şey sıkmalarına da gerek yok. Zaten Türkiye gündeme boğulmuş durumda. Bizim öyle bir derdimiz yok. Burası Finlandiya değil. Öyle bir şey olmuyor. Ama bu da bir operasyon falan değil. Sakın böyle düşünme. Bu ancak sokakta mikrofon uzatıldığı zaman vallahi içeriğini okumadım ama karşıyım diyen insan kafası. Her boku kılıçlar yapmıştır diye değerlendiren insan kafası bu. Böyle olmayın. Gerek yok. Hangi partiye oy verdiğinizin bir önemi yok. Kimi desteklediğinizin. Gidin Erdoğan'a verin oyunuzu. AKP'ye verin oyunuzu. Ya kardeşim anayasal hakkın o senin. Anlatmana bile gerek yok. Ama burada bak, bu yaşanan hepimizin hayatı. Anlattığımız şey, Türkiye'nin o yükselen risk primi var ya, işte o yükselen risk primi hepimizin canını yakacak bir gerekçe. İşsizlik var bu ülkede. E zaten dünyada pandemi nedeniyle ticaret durma noktasına gelmiş durumda. Bir yandan da yatırım için sen insan çekmeye çalışıyorsun. Böyle bir düzene insan gelir mi ya? Yani ne düşünüyor olabilir böyle bir yere gelecek insan? 15 milyar dolar param var. Dur lan, bana da rahat battı zaten. Ben gideyim gömeyim lan şunu. Ha, vallahi ya. Hayatıma bir aksiyon gelsin ya. Böyle mi düşünecek insanlar? Yatırım böyle yapılmaz. Ciddi söylüyorum. Bak mesela bu tarz büyük yatırımlar yapacak. Hani bildiğim için söylüyorum. Bu işi yapan insanları tanıdığım için söylüyorum. O kadar ince eleyip sık dokurlar ki ülkede anketler yaptırırlar. Ülkede mesela ticaretin, ekonominin temel direkt noktalarında duran insanlarla uzun görüşmeler yaparlar. Bu öyle bir aylık, iki aylık, üç aylık, bir yıllık falan bir şey de değildir üstelik. Çünkü girecek para çok büyükse ne getireceğini, getirmenin de ötesinde o parayı gerçekten alıp alamayacağını merak eder insanlar. E sen Merkez Bankası Başkanı değiştiriyorsun bir gecede. Laks diye. Ne diyecek şimdi buraya yatırıma gelecek insan? Oğlum parayı tamam da yani baktığında para var. Abi bu para bizi ya boş ver yemişim ya. Daldaki kuşa ne geçeceğim, eldeki kuş yeter bana. Demeyecek mi, sen olsan demez misin? Vallahi ben derim. Elvan yumuşattı, Canikli eleştirdi. Dönen topu da ben göğsümle yumuşatıp yere indireceğim şimdi. Piyasada sert yükseliş yaşanırken Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan'dan yumuşatma çabası geldi. Elvan, serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz kesinlikle söz konusu olmayacak dedi. Ya Lütfü Bey, niye aldınız o zaman Naci Ağbal'ı görevden? Adam da aynı şeyi söylüyordu. AKP, Ağbal'ın bakan olacağı iddialarına kapıyı kapattı. Genel Başkan Yardımcısı Canikli, faiz artışının ekonomiye yük getirdiğini, görevden alma kararının piyasaya meydan okumak olmadığını söyledi. Emin olun piyasada öyle algıladı zaten. Bize meydan mı okuyorlar? Kim? Biziz ya, işte piyasalar biz. Ben, Ahmet piyasa, Mehmet piyasa, Aygül piyasa, Nurgül piyasa. Biz yani bir piyasa ailesiyiz biz. Bize meydan mı okuyor? Efendim? Yok. Tamam, devam edelim. Ya böyle bir hayat yok kardeşim. Bunu anlatıyorsun işte. Bunu bir takım insanlar inansın diye atıyorsun ortaya. İnanan çıkıyor mu? Çıkıyordur. Kesin çıkıyordur. Ama gerçeklikle alakası yok bunun. Boğaziçi'nde ders boykotu. Boğaziçi Üniversitesi'nde AKP'li rektöre karşı direniş sürerken öğrenciler tutuklu 6 arkadaşları için de eylem kararı aldı. Arkadaşlarımız yoksa biz de yokuz diyen öğrenciler 6 gün sürecek ders boykotu başlattı. Güney Kampüs Meydanı'nda buluşan öğrencilerin şarkılı forumlu direniş festivaline akademisyenler de destek verdi. Akademisyenler bir kez daha rektörlük binasına sırtlarını dönerek rektörü protesto etti. Mesela Sayın Abdullah Can Timur herhalde buna destek verecektir, değil mi? Öyle yani, sonuçta okumuş adam. Yani o adam İslam profesörü, tabii konuşacak. Bu adam ne? Bu kadın ne? Yani Sorbon'da kürsüsü var mesela. Ne yapalım, sallamayalım mı onu? Konuşacak değil mi haklı olarak? Evet Abdullah Bey, bence destek vereceksinizdir. Adım kadar eminim ben. İBB'den dava. Gezi Parkı'nın uydurma kararla vakfa devredildiğini belirten Ekrem İmamoğlu dava açacaklarını söyledi. İBB sözcüsü Murat Ongun da Gezi vakıf kültür varlığı değil, hevesinizi aldıysanız parkımızı geri verir misiniz diye konuştu. Vallahi bunların hepsi geri dönecek kardeşim. Sen istediğin kadar uydurma vakıflara mal mülk dağıt. Şimdi anlaşılıyor mu 2,5 sene önce burada niye çırpındığımız? İstanbul'un belediyenin devri, Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki nakit akışı için neden önemli diye bas bas bağırdığım herhalde anlaşılıyordur artık. Bakın, o musluk kapandığı andan itibaren Türkiye'de dengeler değişti, fark ediyor musunuz? Üstelik demokratik yollardan kapandı. 807 bin oy farkıyla kapandı. Hala bağırılıyor şimdi. Niye? Para yok. Hiç mi yok? Hiç yok. Kadınlar ayakta. İstanbul, Ankara, Antalya ve Adana baroları, sivil toplum örgütleri, HKP ve eski Yarsav Başkanı Emine Ağoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda hukukçu, İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanı kararıyla feshedilmesine karşı Danıştay'a dava açtı. Dün üst üste davalar açıldı. Çünkü onlar da çok iyi biliyor ki bu insanlar hukukçu. Çok iyi biliyorlar ki yapılanın ya hukukta yeri yok kardeşim. Yok. Eğer sen hukuksuz bir işleme onay vereceksen en azından tarihe geçsin diye açılıyor bu davalar. Yarın bir gün bunlar gitmeyecek mi? Uluslararası mahkemelerde görüşülmeyecek mi? Hukuk fakültelerinde ders örneği olmayacak mı bunlar? Olacak. Dilekçelerde sözleşmeden çekilme kararı kamu yararına aykırı olup işlem, sebep, konu ve amaç yönünden de hukuka aykırıdır. Meclisin yetkisi gasp edilmiştir ifadeleri yer aldı. Kadınların eylemleri sürerken CHP, İYİ Parti ve DEVA Partisi de dava hazırlandı. Ve tamam işte bu. Demokrasi, demokrasi. Biz demokrasiyi özümsedik. Demokrasiyi en çok savunan parti biziz demiyor muydunuz? E tamam, o zaman bunu da savunacaksınız. Bak mesela Sabah gazetesinden ben sana bir haber okuyacağım. Tek haber okuyup geçeceğim. Kalın salla zaten gazetenin kalınını. Uzaktan eğitim kalıcı olacak. Hazır mısın? Sabah gazetesi birinci sayfayı okuyorum bak. Uzaktan eğitim birinci yılını doldurdu. Sabah gazetesine konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salgın bitse de uzaktan eğitim artık kalıcı olacak. EBA altyapımızı güçlendirdik. Hangi derslerin yüz yüze, hangi derslerin uzaktan yapılabileceğine ilişkin yeni bir yol haritası belirleyeceğiz. Ya Sayın Bakan, bunu insanlarla da paylaşsanız daha iyi olmaz mıydı? Uzaktan eğitim kalıcı. E niye çocukları lambur lumbur yolladık o zaman okula? Bir anlatabilir misiniz bunu? Halkını bu kadar düşünmeyen bir iktidardan bahsediyoruz biz. Bu kadar düşünmüyor. Umrunda değil ya. Kadınlara en ileri normlarla güvence. Dışişleri Bakanlığı İstanbul Sözleşmesi'ni bahane eden ABD ve AB'ye geçebiliriz. Boş ver ya, saçma sapan şeyler. Serbest piyasadan taviz yok. Bak tek haber okuyacağım dedim ama bunu okuyayım ya. Çünkü bunu okuduğum zaman o soru geliyor ya. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, serbest piyasa mekanizmasında bir tavizin kesinlikle söz konusu olmayacağını belirtti ve ekledi. Liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir. Niye? E herkesin korkusu aynı değil mi? Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları takır takır rapor yayınlıyor. Demin hani burada Societe Generale'inkini konuştuk ya. Yani uzun vadeli pozisyonlarınızı kapatın, döviz pozisyonlarınızı, yatırımcılara tavsiyesi. E aynı şeyi başkaları da yapacak. Ve ilk yayında size söyledim, 190 milyar dolarlık bir para çevirmeye ihtiyacımız var bizim. Önümüzdeki 12 ay içinde sadece. 190 milyar dolar. Öyle bir döviz var mı? Var mı? Sizde? Yok. Bende de yok. Ne yapacağız? Neremizle kapatacağız bunu? Şimdi bu mesajlar veriliyor ki insanlara. Ya yok yok, acımadı ki yapılıyor şu anda. Bunun sonu yok kardeşim. Ekonomi bir bilim dalı, bak hep söylüyorum. Ya bana güvenme, beni salla ya. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Kara cahilim ben. Harbi söylüyorum. Ama nereden araştırırsan, kimden soruşturursan soruştur, hep sana aynı şeyi söyleyecek. Ekonomi bir bilim dalıdır. Ve bilim dalı olduğu için başı, kıçı, sonu, ne yaparsan nasıl netice vereceği falan bellidir. Bu. Salla. Biz kararlılıkla ya. Kararlılıkla demiş miydim? Ha dedim. Tamam, öyle devam edeceğiz. Sözcü, Ayasofya imamı boynu kalın faizin kaldırılmasını istedi. Geç. 130 milyar nereye gitti diye sorduğu için görevden alındı. Babacan'dan Naci Ağbal için müthiş iddia. Sözcü gazetesi de birinci sayfasında yer vermiş. Deva Partisi lideri Ali Babacan, Merkez Bankası'nın 130 milyar dolarını çarçur ettiler. Naci Ağbal bu para nereye gitmiş diye sormuş. Bu nedenle görevden alındığına dair rivayet var. Doğruysa şaşırma. Bu da sonradan Merkez Bankası'na gelmiş. Hani para, hani para demiş. Vurmuşlar, vurmuşlar gitmiş. Bu pişirmiş. Kimin tuttuğunun önemi yok. Bu yemiş, bu da yemiş, bu da yemiş. Bu sonradan gelip oturmuş. Ali Babacan öyle diyor. Kadınlara polis çemberi. Kadına şiddeti engellemeyi amaçlayan İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine tepki dinliyor. İstanbul Taksim'de kadınlar oturma eylemiyle iktidarı protesto etti. Kararı geri çek, sözleşmeyi uygula dedi. Polis kadınların etrafını sardı. Vallahi insanların etrafını sarmanıza gerek yok. Onlar kendilerini acayip güzel korurlar. Çok akıllı insanlar. Ciddi söylüyorum. Korumak için sarmıştır. Yani onun için. Bir Gün gazetesine bakalım. Bir saniye, şurada açılmasında bir sıkıntı var. Bu arada yayının ortalarında bir yerde Hürriyet gazetesinde Hande Fırat'ın yazısını okudunuz mu diye bir mesaj geldi orada. Vallahi ben okudum da sizlerin de okumanızı tavsiye ederim. Yani hayal kırıklığı, toplum açısından geleceğimizde sıkıntı yaratacak bir takım işlemler falan, neresinden tutsanız acayip şeyler yazmış. Niye? Diyorum ya, çünkü bunu savunulacak bir yönü yok kardeşim. Yok. Yani AKP'lilere, tanıdığınız bütün AKP'lilere sorun etrafınızdakilere. Bakın iki kişi birbirini tutan cümle kuramayacak. Bu kadar iddialı söylüyorum size. Çünkü savunabilecekleri bir şey yok ki. Saçma sapan bir şey bu. Onlar da kalkıp sizin benim gibi, hani ben yatmadığım için daha erken görmüştüm ama sabah kalkıp uyandığınızda onlar da sizinle beraber gördü. Yani bir şey önce yapılıyor, sonra gerekçe hazırlanıyor ya. Televizyon ekranına çıkanları düşünün. Bunları savunmakla mükellef insanlar var, bel üstü insanlar. Setler var ya, yani anlatmıştım daha önce. Sekizli, on ikili aslında da altısını alıyorsun. Habertürk'e oturtuyorsun. Kalan altının içinden bir üçlü NTV'ye, bir üçlü CNN'e yapıyorsun. Böyle lak lak lak oturtuyorsun. Sonra arada değiştiriyorsun. Hep aynı yüzler olmasın diye. Onlar da ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ne bok yiyeceğini şaşırmış durumda herkes. Ne desek ya? Ya kadın eşcinsel. Yok lan, eşcinsel yokmuş. Nasıl yokmuş? Yok, okumadın mı? Yo. Sen okudun mu? Yo. Oğlum biz neyi konuşuyoruz o zaman? Demiyor hiç kimse birbirine. Savunabilecekleri bir şey yok ki. Savunur gibi davranıyorlar o yüzden. Üstüne biraz gittin mi şişiyor herkes. Vallahi böyle yani yokuş başına gelmiş gibi. Bir günün manşeti: bekaları uğruna ülkeyi yakıyorlar. İktidarın politikaları ülkeyi yangına sürükledi. Dolar fırladı. Umudunu kaybeden işsizlerin sayısı %118 arttı. İşsiz, çaresiz gençler eşyalarını ve kıyafetlerini satmaya başladı. Uf. Açlık, yoksulluk, işsizlik derinleşirken gençlerin yaşadığı çaresizlik isyan ettirdi. Twitter'da bir kullanıcının 29 yaşındayım, kiralar yüzünden İstanbul'da depreme dayanıksız bir evde yaşamaya mahkumum yazması ülkedeki umutsuzluğu bir kez daha gözler önüne serdi. Ece U, kıyafetlerimi satmak zorunda kalıyorum diye konuştu. Bir yandan da indiriliyor. Gezi Parkı, Vefa Lisesi, bilmem nesi. İstanbul'da vakfa devredildi. Niye? Belediye bizden değil, olacak o kadar. Yok ya, olmayacak o kadar. Evrensel ateş topu halkın kucağında manşetiyle çıkmış. Ekonomide 4,5 ay önce U dönüşü yaparak üst üste faiz artırımı yapan Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Ağbal'ı görevden alarak bir kez daha politika değiştirdi. Halkın kucağına daha yüksek enflasyon, faiz ve döviz kuru topu atıldı. Şimdi bunun dün yayından sonra o bölümle Özgür'üm hiç girmedim, doğru, olmayan vakfa bile. Hani böyle bir vakıf yok. Dün Ekrem İmamoğlu açıkladı ya. Yok lan böyle bir vakıf. Böyle bir vakfiye senet yok ortada zaten. O işin başka bir boyutunu İBB yetkilileri açıklar da. Dün sabah size anlatırken mesela şundan söz ettim bir iki cümleyle. Bunun, bu yaşananın, döviz artışının mutlaka ama mutlaka artık %15'e park etmiş. Hatta %16'ya park etmiş. Enflasyon üzerinde de kalıcı etkisi olacak döviz artışının. Neden? Ya biz ithalata bağlı yaşıyoruz. Daha önce hani hükümet yetkilileri de, hükümet yok pardon, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi içindeki yetkililer de açıklamıştı ya, "Ey!" falan diye bağırarak. Biz ithalat malı kullanıyoruz. Çünkü onu ara mal olarak alıp mamul hale getirip satıyoruz. Alırken yani insanlar şöyle demiyor ki mesela Tayland'dan bir parça alırken, ya sizde de döviz çok yükseldi. Tamam lan gel. Gel tamam tamam. Tamam biz doları ben sana 5.80'den uygulayayım. Böyle bir güzellik kimse kimseye yapmıyor. Ticaret yapılıyor çünkü. Bunun kalıcı etkisi olacak enflasyonda. Göreceğiz. Ne zaman? Valla Nisan ayı enflasyonu içinde göreceğiz ama asıl kalıcı etkisini Mayıs'a doğru çok daha ağır yaşayacağız bunu. Üretici üzerinde çok büyük baskı oluşturacak. Ve size hep anlattığım şey, hani TÜFE ile tüketici fiyat endeksi ile üretici fiyat endeksi arasındaki makas vardı ya. O makas genişledikçe, büyüdükçe aslında üretici daha kendi üzerindeki zararı halka yansıtmadı demek o. Burada ithalatın zorlaşması, dövizin iyice pahalı hale gelmesiyle birlikte üretici fiyat endeksi ile TÜFE arasındaki bant açılacak. Ve açılmayla birlikte maliyet artışları yansıyacak. Ya bunu anlayabilmek için büyük iktisat dehası olmaya falan gerek yok. Hani sizin isim ne? Adam Smith. Buna hiç ihtiyaç yok. Vallahi. Çok basit bir şey bu. Dolar yükselişe geçince kur barını kaldırdılar. Dünün en büyük rezaleti. Dün sabah yayında söyleyeyim söylemeyeyim 500 kere düşündüm. Sonra dedim ki ulan ya söylesen ne olacak ki? Bunların nasıl dalaksızlar olduğunu dünya alem biliyor artık. Türkiye'de yaşayan herkes de biliyor. Pazarı pazartesiye bağlayan gece dolar TL karşısında yükselişe geçince TRT, CNN Türk ve Habertürk televizyonları döviz kuru barını ekranlardan kaldırdı. Yeni Şafak ise doların düştüğünü söyledi. Gördünüz değil mi o haberi? 7.20'den deparlamış doların 7.71'e düştüğünü söyledi. Nereden düştüğünü söylemedi ama. 7.20'den 8.53'e nasıl geldiğini anlatmadı. 7.71'e düştü dedi. Utanmazlık nasıl? Böyle işte. Büyük Türkçe illüstrasyonlu sözlük hazırlasan, koysan bu adamların yaptığını anlaşılır valla. Utanmazlık ne? Aha bu. Bunlar bir de haberci. Onun için diyorum işte haberimin kanalları diye. Yeni Şafak'a bakalım. Bak dünya pürü pak. Oo şahane. ABD'nin terör koordinatörü. Kimmiş abi o? Suriye temsilcisi sadece PKK ile görüşüyor. ABD'nin Suriye özel temsilcisi yardımcısı David Bronstein, terör örgütü PKK-YPG'nin elçisi haline geldi. Türkiye'nin kırmızı listede aradığı PKK'lılarla samimi pozlar verip, kırmızı listede mi? Fevkalade ayıp etmişler Demirel'in söyleyişiyle. Çünkü o kırmızı listede arananlardan televizyon ekranına çıkanlar oldu. Yok orada değil yani Irak Bölgesel Kürt Yönetimi televizyonunda falan değil, alakası yok. TRT, TRT'de çıktı onlar, TRT Kürdi'de falan. Bronstein şimdiye kadar hiçbir muhalif grupla bir araya gelmedi. Hatta telefonla bile iletişime geçmedi. Güçlendirilmiş kadroyla 2023'e. Şimdi hepiniz çok merak ediyorsunuz. Sürekli olarak bana bu konuyla ilgili mail geliyor. Twitter'dan etiketleyerek paylaşımlar geliyor. Mesaj atanlar, tanıdıklar WhatsApp üzerinden soruyorlar falan. Kabine revizyonu olur mu? Bakın olayı şöyle bir anlatayım da siz kafanızda karar verin. Merak etmeyin, öyle bir yere getirip bırakacak, bundan sonrasını siz düşünün falan diyecek değilim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin parti tüzüğüne göre Merkez Karar ve Yürütme Kurulu'nu, yani AKP'nin asıl kalabalık yönetici kadrosunu belirleme yetkisi kurultaya ait. Yani yarın Ankara'da yapılacak büyük kurultayda o insanlar belirlenecek. Partinin MYK'sı da, adını çok duyuyorsunuz, Merkez Yönetim Kurulu. Yani orada yürütme kurulunun aldığı, özür dilerim, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda alınan kararı yürütmekle görevli olan dar çerçeveli kurul, onlar da bunun icraata geçirilmiş halini yapıyorlar. O da o kadronun içinden seçiliyor. Bunların yapılabilmesi için Erdoğan'ın mutlaka parti içinde bir alan açma zorunluluğu var kendine. Nasıl yapılacak o? Vallahi onun tek yöntemi kabine revizyonu, başka çaresi yok. Bu hani memnun olunduğundan değil. Yoksa size daha önce anlatmıştım. Sadece bu kadar konuşuluyor diye yapmaz Erdoğan. Sadece bu kadar konuşuluyor, böyle bir şey olmaz, ben karar veririm demek için yapmaz bunu. Ama şimdi bir mecburiyet var artık. Bir yandan seçime götürecek kadroyu belirliyorsun artık. Çok net bu. Hani bakmayın atıp tuttuklarına, öyle bir şey yok ya. Ne ala seçimler 2023 falan. Geçeceksin onları ya. Onları geçeceksin. O yüzden böyle bir değişikliğe ihtiyaç var. Hani birileri size anlatıyor, televizyon ekranına çıkıp liste verenler falan var. Diyorum ya, yani gözünün içine bakarak deyin ki sen yalancısın. En kıdemli AKP muhabirlerinden biri olarak söylüyorum bunu gönül rahatlığıyla. Kim size böyle bir şey söylüyorsa deyin ki yalancısın sen. Yakınlığı, uzaklığı, dostluğunuz, akrabalığınız, hepsini yüzüne vurun ve deyin ki yalancısın sen. Çünkü kimse bilmiyor. Bakan olacak kişiler dahil bu söylediklerimi. Bir insanın iki dudağının arasından çıkacak bir söz ya. Neyi kime satıyorsun kardeşim? Hiç kimse bilmiyor. O değerlendirme yapılacak, düşünülecek. Düşünülecek yani acayip dengeler kurulacak ve o dengelerin üzerinden gidilecek. Bugün Yeni Şafak'ta bir haber var. Bu haberi biriniz bir yere not alın rica ediyorum. Bugün 23 Mart saat 11.14 FETÖ'den yeni sızma talimatı, hedef parti ve STK'lar. FETÖ'den kripto üyelere yeniden örgütlenme ve devlet kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarına sızma talimatı geldi. Bu haber niye yapılıyor biliyor musunuz? Partilerin içine yönelik operasyon yapılacak. Bu gösterge olacak. Ve denecek ki partinizde FETÖ'cüler var. Çünkü artık başka çıkış yolu kalmadı. O hortlağı tekrar canlandırmak zorundalar, o korkuyu. FETÖ'cüler geri döndüler falan diye. Ya geri dönse siz bilirsiniz kardeşim, eski arkadaşlarınız ya. Akşam Baykal milli davranırdı diye. Oo savcı sayan geç evlerden Irak. Geç. Yükselişin nedeni Türk mutantı mı? Bak şimdi günün haberlerinden bir tanesi Akşam gazetesi. Profesör Alper Şener risk haritasını kırmızıya boyayan vaka artışını yorumladı. Nedeni henüz adı konulmamış bir Türkiye mutantı olabilir. Ay hocam aşk olsun ya. Sorsana ben sana söyleyeyim. Kongre mutantı o. Ciddi söylüyorum. Kongre mutantı Karadeniz'den başlayarak yayıldı. Hatta biz nasıl yayılacağını biliyoruz. Bu mutantın bütün siyasal İslamcılarda olduğu gibi sürprize açık bir yönü yok. Çok net geliyor. Kongrelerin düzenlendiği yere bakın, Türk mutantının nereden geldiğini göreceksiniz. Acaba Türk mutantı mı? Evet. Bakalım dünyanın en şık gazetesine de bakalım bu arada. Onu da dakika ve skor alalım bir bakalım. 7.91.29'dan gidiyor şu anda yeşil olan. 9.34.45'ten gidiyor o bir ikisi. Şu dakika itibariyle. Tabi bundan sonrası ne olur? Vallahi bilemem onu. Döviz öyle bir şey değil. Hani bir yerde oturduktan sonra şöyle bakıp diyemiyorsun. Evet ya, yani bu hesaba göre evet yani yükselir, düşer. Bunlar dalga. Sadece sizden ricam şunu, şu risk primi dediğim şeyi unutmayın. Aklınızda tutun. Yatırımla alakası olan şey o çünkü. Bir ülkeye yatırımcı gelecekse ülkenin risk primine bakar. Bu kaçınılmaz. Her yerde yapılır zaten. Takvimin manşeti 4. hayat. İstanbul'da yaşayan Yasir Baki'ye 3 böbrek bir de kalp nakli yapıldı. Vallahi helal olsun. Allah ömür sağlık versin. Bayağı toplamışlar adamı ya. Emekliye 414 lira ek kazanç. Nasıl? Artık onu da sen bul. Limon mu satarsın? Ne bileyim, pazarda don gömlek mi satarsın? Yani bul bir şey. 31 Mart fırsatını asla kaçırma. Ne o? Fırsat işte 31 Mart. Hayriyet bir şey. Ne? Hayriyet. Bela Cicadid'in babası Muhammed Hadid İstanbul'a geldi. Kızların Arapça isminin de olduğunu söyledi. İstanbul'a bunun için gelmiş. Harbi söylüyorum bak. Büyük havaalanına indikten sonra gazeteciler toplanınca demiş ki ya ben hemen döneceğim, çok kalmayacağım. Bizim kızların Arapça ismi var. Hop kaçmış ondan sonra. Cici'nin adı Nur, Bella'nın ise Hayriye dedi. Sosyal medyanın zirvesine yerleşti. İnsanlar niye sevindilerse? Cici, Nur Hadid, Bella Hayriye Hadid. Öyle anlat. Üfür dur ne olacak ya? Aman. Bu haber sadece takvimde. Ne diyorsun? Tabii ya bizim sadece. Avrupa'da Türk rüzgarı. Osmanlı Divan Hümayunu'nu örnek alan Avrupa'daki ilk divan kulübü Londra'da kuruldu. Üyelerine paşa, başkana vizir unvanı uygun bulundu. Lan yanlış yazmışsınız. Başkanınki doğru da pardon, üyelere paşa doğru da başkana vizir değil, vezir o. Vezir. Yanlış o. Onu düzeltin daha kulüp yeniyken. Ağzınız alışır sonra. Vizir vizir dersiniz. O bizde başka anlama geliyor. Mesela bak bu haber sadece takvimde. Ya zihnimizi tokatlıyor diyorum ya gazete. Büyük gazete. Salon futbolu adıyla da bilinen langırt Türkiye'ye ne zaman geldi? İşte bu ya. İşte bu yıllardır merak ettiğim şey. Hangi ünlü yönetmen langırttan büyük paralar kazandı? Ünlü yönetmen mi? Sosyetikler Langırt'la ne zaman tanıştı? Ha işte burada büyük çıkıyoruz biz. Hiç yok tanıdık çünkü. Olsa sorardık. Lan sosyetikler ne zaman tanıştınız Langırt'la diye. Soramıyoruz şimdi, bilmiyoruz. Hocama soru gelmedi mi? Gelmez mi ya? Nafiz Bey, yaşım 65, hanıma ilgim devam ediyor ancak hanım bana ilgili değil, bu yaşta olur mu diyor, ne yapmam lazım? Hanım demekten vazgeçin. Adı vardır onun muhtemelen. Ciddi söylüyorum bak, bir ismi kesin vardır. Yani bak Cici ile Bella'nın bile isimleri varmış. Hayriye ile Nur kesin vardır ismi ya. Bir ismiyle hitap etmeyi deneyin. Sempati oluşur arada en azından biraz. Hocam ben 2 aylık evliyim. Hanımla hemen çocuk yapmak istiyorum. 2 ay da olmaz. Olmaz, onun süresi var. Ancak ilişkide 5 dakikada bitiyorum. Kanter içinde kalıyorum. Bu normal mi? Bir bakalım yani yanınızda. Buyurun. Buyurun box. Evet, 4 dakika 25 saniye. Çok terlediniz. Doğru. Onun için. O akıyor ya. O iyi değil o. Ne bekliyorsun? Böyle bir şey mi bekliyorsun? 5 aylık evliyim hocam. İlk geceden beri eşim bana elini sürmüyor. Öpüyor, seviyor ama sıra o işe gelince bir şey olmuyor. Sordum, kızdı, nedendir? Kızma gerekçesi mi? Evliliğin maddi, manevi ve cinsel farklılıklarına uyum sağlamak zaman alabilir. Eşinle muhabbet et. Çünkü yanlış ve eksik bilgilerle büyümüş olabilir. Ya olmazsa diye düşünerek ilişkiye girmemeyi göze almış olabilir. Eğer bedensel sıkıntılar varsa iç hastalıkları ve üroloji uzmanına görünsün. Sen de kendini sıkma. Sabır. Sabır derken işte yani tesbih olur, zihinden böyle şey, bir takım mantralarla mümkün. Günün mektubuna hazır mısınız? Zirvede bırakacağız bugün. Yalnız dikkatli dinleyin. Ben sabah 4 kere anladım. Kağıda burada not aldım. Kağıdın üstünde notlarım var. Olmadı, ben çıkamadım. Hocam. Eşim dayımın halasının damadının yeğeni. Ne? Benim eşim? Evet. Dayımın halasının damadının yeğeni. 2 aydır evliyiz. Korunuyoruz ama akraba evliliği olunca ilişkide rahatlayamıyorum. Yani çocuklar sakat doğuyor ya, o yüzden. Ne yapmam lazım? Akraba evliliği mi? Bayağı Çin seddini aşmışsınız siz ablacığım. Eşim diyor, dayımın diyor, halasının damadının yeğeni. Bak bacım, burada dayın, halan, amcan, bunların hepsi tamam. Teyzen, damat var ya damat. O devreye girince zincir kopuyor. Nasıl yani? Dışarıdan o. Ha eğer damat da aile içindense, yakın akrabadansa bilmem. Hocanın cevaba bak şimdi. Panik yapmışsın, gerek yok. Anlattığın akraba evliliği sürecine uymuyor. Yaşa be hocam. Yani aynı sülaleden evlenmiş değilsin. Dayının halan akraba ama halanın damadı birinci veya ikinci derece akraba olamaz. Bir anda şunu düşünüyorsun. Lan tıp köşesi değil miydi bu? Evet. Bayağı miras hukukuna girdik biz. Dur. Tabii o da aynı sülaleden damat değilse. Bu nedenle gereksiz korkma, huzursuz olma. Eşim, dayımın halasının, dayısı annesinin kardeşi. Tamam mı? Dayısının halası kim oluyor? Annesiyle dayısı kardeş olduğuna göre aslında annesinin halası. Doğru mu? Orası da tamam. Ama damada geliyorsun. Biz bunu niye konuşuyoruz ya? Hakikaten niye konuşuyoruz? Ulan bu kadar meraklıydın. Darwin teorisinin okullarda öğretilmesine karşı çıkmasın o zaman kimse. Adam bunu anlatıyor. Çaprazlamayı buradan anlatıyor işte. Ama senin kafa tahta olduğu için maalesef. Tıp köşesi, buyurun. Eşim dayımın halasının damadının yeğeni. He. Birer metre arayla kaç ağaç dikebiliriz? Aynı anda 2 musluk açıkken. Hayatın rengi ya. Var böyle renkler işte. Takvim, makvim, böyle şeyler. Oluyor böyle şeyler. Gerçekten böyle şeyler yaşanıyor. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Zaten matkap sesi de başladı, duyuyorsunuz. Üst katlardan birinde bir tadilat var. Çok önemli değil, sesi duyurabilecek durumdayız ama bugünlük bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse akıllıysam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Küfretmeden, hakaret etmeden, birbirimizi tehdit etmeden. Veya derseniz ki, ya bu yayının sürmesi için benim katkım olabilir mi? Patreon.com bu yayını destekleyebilmek için kullanacağınız uygulamalardan biri. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Bu bir. YouTube'da Ünsal Ünlü kanalına abone olun. Bunu rica ediyorum. Sosyal medyadan takip edin. Çünkü duyuruları genelde oradan yapıyorum. Bazıları sonradan benim haberim olmadı diyor. Vallahi sosyal medyadan takip edin o zaman. Yani Instagram'dan... Twitter'dan, Facebook'tan. Facebook'ta bir de patronsuz diye sayfa var. Onu biraz daha etkin kullanacağız önümüzdeki haftadan itibaren. Duyurusunu ayrıca yapacağım zaten. Çünkü yayın Periskop'tan olmayacak ya. Belki bir mecra olarak Facebook'ta kullanılabilir bundan sonrası için. Öyle bir ihtimal de var. O yüzden oradan takip edin. YouTube'dan izleyenler şu yukarı doğru baş parmak işaretini, beğen tuşunu kullanmaktan kaçınmasınlar, aman diyeyim, o önemli. Başka insanlara da tavsiye edilecek çünkü o zaman yayın. Bunun dışında ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz burada bulunmak. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek, çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, yüzünüzün güldüğü, sevdiklerinizin yanınızda olduğu çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.